Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Ali Rıza Bayzan hocamız ve bendeniz Süleyman Derin. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk üstadım.
Kıymetli dinleyicilerimiz, Ali Rıza Bayzan hocamızla yeni bir program başlattık. Yani bu program içinde transpersonal dediğimiz ben ötesi, insancıl ve humanistik ve psikoloji ve bunların taraftarı olan büyük psikologların eserlerini incelemek, tasavvufi açıdan bunları değerlendirmek, istifade edeceğimiz yönleri almak, edemeyeceğimiz yönleri belirtmek için böyle bir karar aldık. İnşallah bugün Abraham Maslow'la başlıyoruz. Hocamızdan kısaca Abraham Maslow'u bize tanıtmasını isteyelim. Psikoloji tarihindeki yeri nedir? Nereden nereye gelmiştir? Ve buradan başlayarak onun bazı eserlerine müracaatla bize olan katkısını değerlendirelim inşallah. Evet hocam, Abraham Maslow, humanistik psikolojinin kurucularından herhalde.
Evet, ama hikayesi öyle başlamıyor.
Çok ilginç değil mi hocam?
Hikayesi, evet. Çok ilginç bir hikayesi var. Şimdi başlangıçta Watson ve Pavlov, hani köpek üzerinde koşullanma deneyleri yapan ünlü psikologtur Pavlov.
Hocam kısaca bu Pavlov hakikaten çok ilginç. Yani o dönemde sanki hem bu humanistik psikolojiye bir kontrast olsun diye söylüyorum. Sanki o dönemde hayvanlar üzerine deney yapıp insana uyguluyorlar. Yani hayvanı tamamen ahsen takvimden indirip,
evet,
maymun, kedi, köpek, fare seviyesine indirip onlara kıyas ederek psikoloji yapıyorlar sanki, değil mi hocam?
Evet. Çünkü o dönemlerde yani 100 yıl kadar önce oluyor bu. Bir Darwinizm rüzgarı esiyor bilim dünyasında. Dolayısıyla insan çıplak bir maymun olarak görülüyor.
Az da aklı fazla, o kadar.
He, çıplak aslında bir maymun. He, ama zeki bir hayvan olarak görünüyor. Dolayısıyla insanı anlamanın kodları şeyde olduğunu düşünüyorlar. Hayvanda olduğunu düşünüyorlar.
Yani hocam sanki insanla maymun ve diğer hayvanlar aynı. Yani imkan olsa da hayvana ve maymuna biraz da beyin enjekte edilse insan olacak, o kadar.
Evet. Yani insanı gelişmiş bir hayvan o anlamda sadece. Ama sonuçta hayvan olarak kabul ediliyor. Pavlov'un yapmış olduğu köpek deneylerinden sonra bu deneylerin çocuklar üzerinde şey deniyor. Albert diye bir çocuk var.
İkinci aşaması
Watson.
Watson
Amerika'da.
Hayvanlardan bir üstüne geçiyor.
Bir üstüne geçiyor ama tabii çocuklar ve çok şey deneyler aslında. Bu koşullama deneylerinde diyelim ki korkutma olayı var. Yani diyelim ki mesela çocuğa bir tavşan gösterildiği anda, Albert'e tavşan gösterdikleri anda bir gürültü çıkartıyorlar. Çocuğun tavşan ile gürültü arasında ilişki kurup kurmayacağı araştırılıyor.
Belki kuruyor.
Kuruyor tabii. Hmm. Hatta sadece onunla kurmuyor. Şimdi tavşanı seviyor. Severken tabii tüylü ve yumuşak. Bebek sadece, çocuk demem de yanlış, bebek demem lazım. Bebek sadece tavşan ile gürültü arasında ilişki kurmuyor hocam. Tavşan bu durumda tüylü ve yumuşak nesneleri gördüğü zaman da korkuyor, gürültü gelecek diye.
Ama mesela koyun da diyelim ki.
Koyun artı yastık mesela.
Uyuyamıyor.
Öyle çok yumuşak ve tüylü bir şey olmayacak yani. Daha o korku, yani bir açıdan tabii bu deneyler anlamlı, fakat sorun şu. Buna indirgenmesi yanlış. Şimdi hani tasavvufta sufiler insanın hayvansı bir tabiatın olduğunu da söylerler ya.
İlla ki hocam böyle bir tarafımız var.
Ama sorun şu, insan hayvansı tabiattan ibaret değil.
Evet.
İnsanın sadece hayvansı değil, insanın bitkisel tarafı da var. İnsan bitkisel hayata giriyor yani.
Evet.
Bitkiler gibi biz de yaşıyoruz. Canlılık bakımından bitkilerle ortak paydamız var yani. Pek çok fizyolojik güdü konusunda hayvanlarla bir ortak paydamız var. Diyelim ki kendimizi savunma, gazap, işte yiyecek
kaçma,
peşinde
hocam,
koşma.
Kaçma hocam, evet. Fight or flight, ya savaş ya
savaş
kaç.
Evet, modelleri. Bu tasavvufta bunlar şey dinmiyor, yok sayılmıyor. Sorun şu, insanın bundan ibaret sayılması problem. Şimdi Maslow bu anlamda şeyde doğmuş, davranışçı geleneğin içerisinde yaşayıp giderken bir kızı oluyor.
Kızı Allah ona bir evlat veriyor.
Evet. Kızı olduktan sonra dediği söz şu. Bir insanın çocuğu olup da davranışçı kalması mümkün değildir.
Peki hocam, bu Watson'un çocuklarla alakalı bir şey söyleyecektiniz buraya gelmeden.
Watson şeyler üzerinde, bebekler üzerinde o koşullama deneyleri yapıyor. O Albert deneyi yaptıkları bebek daha sonra.
Kendi çocuğu muydu bir tanesi?
Yok değil.
Tamam.
Ama Albert şey oluyor yani. Bir anlamda ruh hastası oluyor. Watson ikinci evliliğini asistanıyla yapıyor. Hatta asistanıyla olan ilişkisi de gayrimeşru olduğu için deney yapıyorum havasıyla havasıyla bir süreçleri geliştiriyor. Bizi ilgilendiren tarafına gelelim. Burası magazin kısmı. İki çocuğu oluyor Watson'ın yeni eşinden, asistanından. Onu da davranışçı modellerle yetiştiriyor onlara. Mesela kurallardan bir tanesi şu: insani anlamda sevgi göstermeyeceksin. Çocuğa resmi davranacaksın.
Hep her şey şartlı olacak.
Evet.
Belki mükafat ceza falan.
Evet evet. Hmm. Koşullama üzerinden gidecek. Zamanla ne oluyor hocam biliyor musunuz? Birisi intihar ediyor. Birisi de o zamanlar popüler olmuş Freud'un psikanalizi psikanalitik tedaviye başvuruyor.
Hmm.
Yani o ruhsuz, duygusuz, çünkü davranışçılık ruhu ve duyguyu şey diyor tümüyle.
Hepsi şartlanma diyor değil mi hocam?
Şartlanma üzerinde her şeyin şartlanmanın bir tezahürü olduğunu düşünüyor. O bakımdan.
Yani iflas mı diyor Watson'ın o teorisi, öyle diyelim yani.
Tabii kendi çocuğunu da iflas etmiş oluyor yani.
Şimdi hocam tabii psikoloji çok ilginç. Bunun felsefi background'u var. Bunu unutmamak lazım hiçbir zaman. Yani çoğu zaman da psikolojik terapiler ve tedaviler o felsefi background'un üzerine inşa ediliyor.
Evet, evet, evet.
Adam diyor ki mesela bir işte diyelim ki varsayım. İnsanla maymun aynıdır diyor.
Evet.
Varlık düzleminde hiç fark yoktur diyor. Bunun üzerine bina ediyor. Nasıl diyor, hayvanlara mesela hocam mükafat vererek alıştırıyorsunuz sirkte. İşte filler dans ediyor falan, aslanlar ateş çemberini atlıyor. Bir parça balık için, et için. İnsanı da böyle yaparız diyorlar herhalde hocam. Ruhunu tamamen yok sayıyorlar. Çünkü ruhu kabul etseler zaten bu felsefeye
evet,
inanmazlar.
Yani ruh kavramı psikolojide ve psikiyatride kullanılıyor. Mesela ruh hastası deniyor, ruhsal bozukluk deniyor ama oradaki ruh sinir sistemi ve insanın bilişsel sistemi anlamında kullanılıyor.
Yine biyolojik manada kullanılıyor.
Tabii tabii. Hmm. Mesela psikoloji ve psikiyatrinin başındaki psi de ruh anlamında, ama o bizim düşündüğümüz anlamda metafizik, ilahi bir nefes olan ruh değil, tamamen insanın bedensel tarafına, beyin ve sinir sistemine atıf yapan bir, bilişsel özelliklerine atıf yapan bir kavram yani.
Evet. Hocam şimdi sizin geçen güzel bir şeyiniz vardı, karşılaştırmanız. Diyelim ki bir hayatın manasıyla alakalı.
Evet.
Değişik psikologları konuşturuyorsunuz hocam şimdi. Davranışçı psikolog var bir tane. Bir tane humanist psikolog var. Bir tane işte efendim transpersonal, bir de
evet,
Sufi var hocam.
Evet.
Diyor ki hayatın manası nedir? Hocam Freud'dan başlayarak siz çok güzel şey yapıyorsunuz. Şimdi her birinin felsefesini de görüyoruz değil mi
evet,
hocam?
Evet evet tabii. Şimdi bizde Türkiye'de zaman zaman böyle akademisyen arkadaşlarla tasavvuf ve psikoterapi üzerine beyin fırtınası yaparken psikoloji ve psikiyatri uzmanlık alanında olan arkadaşlar da şey dikkatimi çekiyor. İşin tırnak içinde bilim tarafını biliyorlar. Mesela ama şey tarafına vakıf değiller. Felsefi arka plana, siz demin vurguladınız ya, hepsinin arkasında bir felsefi arka plan var.
Onlar hocam felsefe değil de bunu hep bilim olduğunu zannediyorlar.
Evet.
Sanki şimdi Freud hocam oturmuş insanın böyle maymundan geldiğini, ne bileyim böyle, veya işte Darwin miydi hocam, özür dilerim.
Evet.
Sanki adım adım görmüş. Yok böyle
yani,
bir şey.
Evet, şimdi orada arka planı dahil etmeyince kolay yanılıyor. Her şeyin bilimsel olduğunu düşünüyor ama arkasını irdelediğinde, diyelim ki Watson'ın ve Pavlov'un insan anlayışı neye dayalı? Bir, materyalizme dayalı. İki, Darwinizme dayalı. Dolayısıyla insanı böyle otomatik tepki veren, eski Türk filmlerinde vardır hocam şey, Yangın, Ayhan Işık'ın mesela, Osmanlı zamanında, eski zamanlarda emme basma tulumbalar vardı. Onlara şey ederek, basarak yangını söndürürler.
Evet.
İnsanı da böyle görüyor bunlar.
Hmm.
İnsanın insani tarafını hesaba katmıyor. Otomatik tepki verir diyor yani. Dolayısıyla onun iç dünyasında olan önemli değildir. Bir etki var ve bir tepki var. Beni bu ilgilendirir diyor.
Hocam bu hayvanlarda hakikaten değişmiyor. Yani bir kedi, ne kadar eğitimli kedi olursa olsun, fareyi görünce
kedi refleksleri harekete geçiyor.
Evet, evet. Bir aslan hocam bir ceylanı gördüğü zaman hocam gözünün geçine bakmıyor.
Ama evet,
insan dediğiniz şey öyle bir şey değil ki hocam. İnsan dediğiniz şey bazen bir insanın yüzüne güler, arkasından bıçaklayabilir. Yani biz diğer mahlukatla aynı değiliz. Ruhumuz var çünkü.
Evet, evet.
Evet.
Şey, Maslow hocam ilk çocuğu doğduğunda şöyle diyormuş: bebek beni bir psikolog olarak değiştirdi. Bu kadar heyecan duyduğum davranışçılık artık midemin kaldıramayacağı kadar aptalca görünüyordu.
Eyvallah hocam.
Bu minicik gizem dolu şeye bakıp kendimi aptal hissediyordum.
Çok güzel hocam.
Bebeği ya. Olan hiç kimse davranışçı olamaz.
Çünkü hocam bizim çocuklarımız var.
Evet.
Aynı hareket bütün çocuklarda farklı tepki.
Evet. Yani.
Birine kızarsın çocuk daha agresif olur. Birine kızarsın çocuk korkar sakinleşir.
Evet.
Aynı çocuk aynı evde büyümüş hocam. Hiçbiri aynı tepkiyi vermiyor hocam. Yani bir kedi bir affedersiniz köpek gibi değil çocuklar yani. Ya bir kediye mesela bir parça ciğer atsanız hepsi seviniyor. İşte bir köpek kuyruğunu sallıyor.
Evet.
Ama çocuk arkasını dönüp ben çikolata istiyorum diyebiliyor mesela.
Evet. Şimdi Maslow'un hocam Türkiye'de bilinen hikayesi davranışçılıktan şeye geçişi. Humanist psikolojiye geçişi. Maslow'un bir aşaması daha var. Humanist psikolojiden transpersonal psikolojiye geçiş.
Yani ruhu da kabul etmeye başlıyor artık.
Orada bir aşkınlığı kabul ediyor ama o aşkınlık bizim düşündüğümüz anlamda manevi bir aşkınlık değil. Ama en azından psikolojinin bakış açısını genişletmek açısından katkısı çok büyük o anlamda. Ve bu çerçevede hatta Maslow sonradan şöyle söylüyor. Benim esas niyetim aslında transpersonal psikolojiye geçiş de davranışçılıktan ama ortam henüz hazır değildi buna. Üniversiteler, psikologlar ve psikolojiyle, psikiyatriyle ilgilenenler hazır değildi. Ben humanist psikolojiyi bir şey olarak düşündüm diyor. Geçiş olarak düşündüm
hocam,
diyor.
Hocam Watson'ın bir sözünü söyleyeyim de anlaşılsın dinleyicilerimiz yani o zamanki seviye nedir? Watson diyor ki o dediğiniz Amerika'nın meşhur işte davranışçı psikologu.
Evet.
Bizim diyor şu kesip diyor yediğimiz öküzden hiçbir farkımız yok diyor.
Of.
Sadece diyor biraz beynimiz gelişmiş. Aklımız fazla yani. Aklı evet. Çıkar al diyor. Yani öküzle aramızda hiçbir fark yok hocam. Bu kadar berbat bir ortamda ve bu berbat ortam o gün çok egemen. Ciddi şekilde egemen.
Egemen.
Yani ruh var demek yani sanki böyle bir acayip
çıktın,
bir...
Tamamen bilimin dışına çıkmış oldun yani.
Deli olduğumuzu gösteriyor sizin hocam. Ruh tabii, var tabii, demek. Tabii.
Aynen dediğiniz gibi.
Evet.
Watson bana bir düzine çocuk verin diyor. Deyin ki şu doktor olsun, şu avukat olsun, şu işte jimnastikçi olsun, şu olsun ben hepsini yaparım diyor yani. Siz demin dediniz ya hocam yani insanı onun dünyası önemli değil. Çünkü ben ona hangi etkenlerle yönlendirirsem o çıktılar da onlar olur. Etki neyse tepkiler de o olur. Halbuki çocuğa, bebeğe bile yani aynı etki farklı davranışlarda çıkarabiliyor. Etki aynı ama tepki farklı olabiliyor yani. Ya da farklı etkiler aynı tepkiye de yol açabiliyor. Yani durum Watson'ın kavradığı kadar şey değil. Basit ve sıradan değil. İnsan karmaşık. Mesela psikolojide daha sonra en çok vurgulanan şey oldu. İnsan karmaşık bir varlıktır.
Çünkü hocam ruhu göz önüne almadığınız zaman yani biyoloji anlamak çok kolay.
Evet.
Çünkü bir insana bir hormon verseniz hocam bütün insanlar aynı hormon aynı tepkiyi gösterebilir.
Evet.
Ama duygusallık başka bir şey. Mesela hocam bir okula iki öğrenci gidiyor. Diyelim ki A öğretmeni, B dersinin öğretmeni iki öğrencinin de hocam kalbini kırıyor.
Evet.
Aşağılıyor mesela, küçük düşürüyor sınıfta falan. Hocam birisi hocaya inat dersi çalışıp o sahanın uzmanı oluyor. Biyoloji, İngilizce neyse artık o hangi öğretmen kalbini kırdı çocuğun onurunu kırdıysa sınıfta. Diğeri okulu bırakıyor hocam. Şimdi aynı davranıştan hocanın iki kırıcı davranışı var iki farklı öğrenciye. Birisi o sahanın uzmanı oluyor. Birisi okulu ve eğitimi bırakıyor tamamen kökünden gidip bir yerde çırak oluyor mesela. Ya diyorsun Allah Allah bu kadar mı farklı hocam? 180 derece
evet.
Zıtlık var yani.
Kesinlikle. Bir de şöyle bir arka plan var hocam. Şimdi Pavlov'un zamanında komünist bir Rusya var. Sovyetler Birliği.
Tamam biyolojik materyalist bir
yaklaşımı var. Bir. İkincisi şu. Rusya şöyle bir ideoloji istiyor. Ben yurttaşlarımı istediğim şekilde biçimlendirebilirim. Sonuçta Rus halkı Ortodokstu.
Evet.
Ve inançlarına bağlı bir halktı Ruslar.
Dindar bir halktı.
Evet. Dolayısıyla devletin eline bir şey lazım.
Aygıt mı hocam?
Bir aygıt lazım. İnsanları dönüştürmek. Yani kısaca Pavlov'un dediği şuydu. Çevre insanı istediği şekilde biçimlendirir. İnsanı çevrenin mahkumu sayıyor. Özgür iradeyi görmezden geliyor. Burası önemli.
Hocam komünizm şunu diyordu. Din afyondur.
Evet.
Yani bu toplum bu çocuğa afyonu verdiği için din ortada kalmıştır. Biz bu şartlandırmayı değiştirsek şartları.
Evet.
Dinin yerine bilimi korsak. İşte
materyalizmi koyarsak, ateizmi koyarsak
10 sene, 20 sene
yeni insan üretiriz.
10 sene, 20 sene, 30 sene sonra bu iş biter diyordu. Hocam ben de 2 sene iş hayatım oldu o bölgelerde. Kırgızistan, Kazakistan bölgesinde. Hocam aynı şeye inanmışlar ve çok dehşet hocam bilimsel gelişmeler var. Biz Kırgızistan'a gittiğimizde, Azerbaycan'a gitmiştik o zamanlar. Diyorduk ki biz sizi Türkler geldik, kardeşlerin uzak sizi kurtarmaya geldik. Pek çok Kırgız, Kazak diyorduk ya siz niye kurtarmaya geldiniz? Biz komünistlerden çok memnunduk. İdeolojik tarafı bir tarafa. Yani o komünizm tarafını bırakırsanız köylere dahi kreş yapmışlar, hastane yapmışlar. Köydeki çobanı alıp zorla tıp fakültesine götürmüşler, tıp okutmuşlar. Yani bilimsel açıdan dehşet bir gelişme olmuş ülkede. Çünkü hocam iddiaları şu. İşte insanlar yani eğitimle her şey olabilir.
Evet.
Dini hayat gereksizdir. Ben bir çobanı eğitirsem artık bunun Tanrı'ya ihtiyacı kalmaz haşa.
Evet.
Ve hocam bunu çok ciddi uygulamışlar. İnanamazsınız yani orada görmek nasip oldu. Ama şunu da gördük hocam. 70 sene sonra komünizm çok acıklı bir şekilde açlık ve sefillik içinde çöktü.
Evet ve şey işte geldi bu arada Watson'a atıf yapayım hocam. O da Amerika'da şunu istiyor. Sovyetler Birliği'nin karşısında o da devlet olarak yumuşak bir tarzda eritme potası diyor Amerikalılar. Farklı kültürden
melting pot gelen, hocam. Böyle bir şey var,
gelen
evet.
İnsanları. Dolayısıyla Watson devlete şunu diyor. Biz çevresel koşullarını değiştirerek işte medya üzerinden işte okul üzerinden, toplumsal yaşam üzerinden, tüketim kültürleri üzerinden insana istediğimiz şeyi veririz. Şekli veririz. İnsanı istediğimiz gibi yeniden yapılandırabiliriz yani. Ve mesela bunun en yakın olduğu alan şey de reklamcılıktı. Watson asistanıyla olan gayrimeşru ilişkisi nedeniyle üniversiteden atıldıktan sonra ömrünü şey olarak geçirdi. Reklamcı olarak geçirdi.
Yani o şartlandırmayı hocam reklama mı uyguladı?
Evet, ona uyguladı yani.
Hocam bir örnek versek mesela, doğru mu bir örnek? Şimdi, hani şöyle bir örnek var reklamcılıkta. Yani adam size bir maden suyu satacak.
Evet.
Bir çeşit gazoz satacak. Bir anda sizi şartlandırıp Hawaii adalarında palmiye ağaçlarının altında falan içiyorsunuz o
evet.
Şeyceği. Sanki hocam size şunu verip bunu alırsan.
Evet, evet.
İçerken bir anda kendini havaya gidersin bedavadan.
Evet.
Verdiğin 1 lira işte içecek parası ama size 10 bin liralık seyahat etmiş kadar sana bir mutluluk veririz. Böyle hocam bir şartlandırmanın şeyi
tabii,
bunlar.
Tabii tabii. Yani mutluluk ile, zevk ile, haz ile tüketim arasında şey kuruyor. Bağ kuruyor.
Şartlandırıyor sizi.
Şartlandırıyor. Bunun en yaygın örneklerinden birisi şunu söyler reklamcılar. Her şeye cinsel bir tını katacaksın. Kural şu. Cinsellik sattırır.
Doğru. İnsanın biyolojisinde var ama hepsi değil.
İşte ne yapıyor? Yani insanı öyle bir insan da kendini öyle tanımladığı zaman o zaman o insan salt cinsel motivasyonlarla hareket edebiliyor. Yani insan kendini nasıl görürse öyle oluyor.
Öyle
yani
hocam.
İnsan kendisini sadece diyelim ki bir tüketici olarak görürse günümüzde artık insan tüketici tanımlanıyor. Mesela tüketici dernekleri var. Yani ne demek ben insanım, ben tüketmek benim özelliklerimden birisi ama ben tüketici değilim ki.
Hani hocam sözünüzü kestim. Yürüyenler Derneği kursak çok komik olmaz mı?
Evet.
Bütün
evet,
insanlar
evet,
yürüyor.
Yani. Evet.
Veya ne bileyim işte Gülenler Derneği desek, evet. Ağlayanlar Derneği desek olur mu?
Evet.
Olmaz çünkü gülmek, ağlamak, yürümek, koşmak, Koşanlar Derneği desek çok komik olur. Ama tüketici derneği diyorsun. Aynı evet. Şey yani insanın biz 24 saat tüketmiyoruz ki. Yemek yiyoruz ama yemediğimiz zaman da var. Yani ilginç hocam, güzel bir şey noktayız. Ama hocam şöyle yapalım. Vakit doluyor şimdi. Altın sözler hocam ağzınızdan çıkıyor.
Evet.
Burada keselim inşallah. İkinci bölümde devam edelim. Çünkü hocam bugün felsefi bir altyapı da vereceğiz kıymetli dinleyicilerimize. Evet muhterem dinleyicilerimiz, tasavvuf ve insan psikolojisi bütün hızıyla devam ediyor. Lütfen bizden ayrılmayın.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının ikinci bölümünde sizlerle beraberiz. Ali Rıza Bayzan hocamız ve bendeniz Süleyman Derin, yeni katılan dinleyicilerimizi hatırlatmış olalım program yapan kardeşlerimizin isimlerini. Şimdi hocam bugün biraz psikolojiye felsefi altyapıyı da vermiş olalım. Yani biraz felsefi altyapı hocam önemli çünkü.
Evet.
Bugün hatırlatmış olalım, güzel bir şey buyurdunuz. Bugün psikoloji sahasındakilerin çoğu bu işin felsefi altyapısı olduğunu unutup, çünkü bir yerde hocam felsefeyle başlıyor bu.
Evet.
Ya insan diyorsunuz maymundan gelmiştir diye bir varsayım.
Evet.
Teoriyle başlıyorsunuz ve bu teorinin üzerine bilimi inşa ediyorsunuz. Yani hocam Mevlana'nın tabiriyle dere ağzına, kum yatağına Sizin hocam bu Karadeniz bölgesinde çok oluyor. Evet. Ev yapmak gibi. Dört katlı evet. Hocam apartman kondurmuş. Tam böyle selin, nehrin yatağına. Evet. Ve sonra da hocam sel götürünce binayı değil mi?
Evet. Ne oluyor hocam? Nerede bu devlet, nerede bu millet diyor yani. Bir tanesi de şey yapmış hocam. Şimdi dere yatağı bazı düzlüklerde çok şey der, genişleyebiliyor. Evet. Ortası şey olabiliyor.
Sığ mı diyelim?
Ortasında şey birikiyor diyelim ki, toprak birikiyor. Ada oluşuyor yani. Evet. Adam gitmiş adaya ev yapmış ya.
Allah Allah.
Bu kadar olur mu ya?
Hocam sizin o bölgeyi ben hayranım insanına. Çok böyle acayip zekiler. Evet. Ama bazen de olmadık şeyler yapıyorlar yani.
Evet. Bu arada hocam şeyden geçişe Maslow neredeydi? Davranışçı.
Watson'la başlamıştı. Pavlov'la başlamıştı.
Evet. Onlar davranışçı ekoldeydi. Kurucularıydı ve Maslow da davranışçıydı.
Çocuğu olunca sonra vazgeçti geçti, bundan.
İnsancı yaklaşıma geçti. Şimdi bir felsefe değişiyor. Bir taraftaki felsefe hocam materyalizm, maddecilik, insanı maddeye indirgiyor. Her şey fizik bilimi tarafından belirleneceğini, her şeyin fizikten ibaret olduğunu, her şeyin maddeden ibaret olduğunu iddiasında. Şeyde ise eksistansiyalizm, varoluşçu felsefe gelişiyor. Ve varoluşçu felsefe üzerine varoluşçu ve insancı yaklaşım kuruluyor. Yani onun arka planında da bir şey var, felsefe var. Fakat oradaki fark şu.
Eksistansiyalizm var, evet.
Evet. Oradaki fark şu. Aslında eksistansiyalizm varoluşçuluk Batı felsefesi içerisinde tasavvufa en yakın bir açıdan. Nasıl en yakın? O zamana kadar felsefe hep objektif konuları ele almış. İnsanın toplumsal tarafını, kültürel ve politik tarafını almış, varlığı ele almış vesaire. İnsanın iç dünyasına felsefe girmemiş.
Ya sen nasıl hissediyorsun? Var olmakla alakalı hislerin nedir? Sormamış
evet,
hiç.
Yani kaygılarımız, sevinçlerimiz, hüzünlerimiz, anlam arayışlarımız, iç kıvranışlarımız, meccezilerimiz, karmaşalarımız, ruhsal olgunlaşmalarımız felsefenin konusu olmamış yani.
İlk defa hocam varoluşçuluk mu demiş? Yani ben varım kardeşim. Benim için önemli olan var olmaktır.
Var olmayı da bir oluş hali olarak tanımlıyor. Dinamik olarak tanımlıyor.
Şu anda varım. Evet. O zaman geçmişi boş ver. Şimdi ben ne yapacağım bu varlığımla?
O iç dünyası. Mesela Kierkegaard'ı düşünelim hocam. Danimarkalı filozof. İnsanın iç dünyasına odaklı. Korku Eyvallah. Ve Titreme kitabı mesela. İşte... Korku ve Titreme.
Hocam
ve
onu birkaç inşallah sayı yapalım evet. Bizim bu programlarımızda. Çünkü o Sıçrayış diye bir kitabı da var. The Leap diye.
Evet.
O sıçramamı yapamadım diyor hocam. Yani o nasıl diyelim ona biz...
Çünkü şeyi yok. Yani onun yol göstericisi yok. Yani ya. Altyapı yeterli değil. Ama şeyleriyle, sezgileriyle farkında yani sıçrayamadığı yeri şey diyor. Var bir yer diyor yani hissediyor.
Hocam ben de şu anda bir katkı yapayım bizim ilahiyat bakışıyla. Şimdi tabii Batı'daki bu sarancağım çok önemli. Niye hocam bu ortaya çıkmış? Çünkü hocam Batı'da Hristiyanlık 1000 sene, 2000 sene hocam zulmetmiş. Tabii zulmederken kasten zulmetmiş değil yani hocam. İnsan fıtratını hocam yanlış kodlayarak.
Evet.
Yanlış kodladığı için insan fıtratını. Hocam bir şeye yanlış efendim bir kodlama yapmak ona zulmetmektir. Mesela size hocam eve bir ben size kedi hediye etsem hocam evcil hayvan. Siz bu kediyi şey zannetseniz tavşan.
Evet.
Tavşan hocam tavşan et yemez.
Evet.
Tavşan
otçul,
işte havuç
yiyecek.
Ne bileyim maydanoz yer falan. Hocam hayvanı öldürürsünüz.
Evet.
Yani tabii zulmetmek için yapmıyorsunuz belki ama.
Hocam tam aklıma geldi. Mesela deli dana hastalığı niye çıkıyormuş biliyor musunuz hocam? Hayvanlara küspe vesaire veriliyor.
Et yediriliyor hocam.
Et yediriliyor tabii, şeyler. Tabii. En kullanılmayacak şeyler mesela kemikler. Ve kemiklerin üzerindeki etler, kıkırdaklar, şunlar bunlar öldürülüyor ve yiyeceklerine katılıyor. Tabiatına aykırı.
Kemiği toz yapıyorlar falan. Hatta hocam ben de o dönemde İngiltere'de bulundum. Geçen bir yerde kan verecek oldum hocam. Falanca filanca yıllar arasında İngiltere'de bulundunuz mu? Bulundum dedim. Kanını alamayız kusura kalma. Ya etmeyin eylemeyin ben kan vermeyi çok severim falan. Yok dediler sana deli dana hastalığı olabilir. Ya dedim ben orada hiç et yemedim falan. Ben dedim Müslümanım işte helal kesim falan diye. Yok dediler. Öyle bir virüsmüş ki hocam o. Vücuda girdiği zaman 40 sene, 50 sene sonra dahi tepkime yapabiliyormuş hocam. Ben de onu bu vesileyle öğrendim. Öyle berbat bir hastalık ki. Çünkü hocam siz ineğe aslan muamelesi yapıyorsunuz. Ya inek...
Siz hasta olmadınız tabii.
Olmadım, hayır. Olmadım ama diyor ki doktorlar, yani kanı alan o arkadaşlar. Hocam bu tehlike var sende. Sakın kimseye kan verme. Bunu söyle. Ve ben ebediyen kan veremeyecek hale geldim. Ne kadar kötü bir şey hocam. Çünkü siz fıtratla oynuyorsunuz. Ve hocam bu Kur'an-ı Kerim ve dinin bakışı da bu konuda çok hassastır. Şeytanın hocam ilk işi, ben diyor insanlara emrederim, hayvanların kulaklarını keserler, onların yapılarını değiştirirler. Hocam biyolojik genlerle oynama Kur'an-ı Kerim'de var.
GDO, genetiği değiştirilmiş. Yuh ikili harfemen
nesil diyor Allah-u Teala. O kötülerden, münafıklardan, kafirlerden bahsederken, onlar hocam ürünleri ve nesilleri ifsad ederler, helak ederler. Ayarını bozarlar hocam. Hatta hocam biz bu Haziran sayısında Atom dergisinde fıtratla oynama, insanın ayarıyla oynama diye bir sayı çıkardık. Bununla alakalı. Şimdi hocam Hristiyanlık insanın yapısını yanlış tanıtmış.
Evet.
Avrupa'ya. Demiş ki mesela insan işte evlenmemeli, insan şunu yememeli, bunu yememeli, ama bunların hepsi de fıtrata aykırı şeyler.
Evet.
İşte bir insan geldi hocam, tokat attı mesela sağ tarafınıza.
Çevir sol tarafını.
Şimdi hocam bu insanlığa uygun bir şey mi? Yani siz yolla giderken hocam birisi size bir tane vursa ne yaparsınız? Hani Allah göstermesin. Karanlık bir yerdeyse yani normal belki toplum içinde ya belki bir şey yapmazsınız ya hocam. Hani şunu savuşturayım dersiniz. Ama tek başınıza karanlık bir yerde birisi sizi vurmaya kalksa hocam siz de herhalde ona silah var silah çekersiniz. Ya yani savunmaya girersiniz kendinizi.
Evet.
Şimdi insan fıtratına ters bir şey hocam yani. Bir insan sağına vuracak solunu çevir. Ondan sonra işte bekarsın evlenme. Evlensen daha asla boşanma. Katolik nikah dediğimiz
evet,
hocam.
Evet, evet, evet.
Hocam insanlar birbirini öldürmeye başlamış. Adam evlenmiş, hata yapmış mesela, yanlış tercih. Ölünceye kadar ona çekmek zorunda. Tabii çekemediği zaman başka yöntemlere başvurmuş. Şimdi Batı alem hocam bu Hristiyanlığın tokadını, sillesini çok yediği için artık dini bir tarafa bırakmış.
Evet.
Şimdi hocam Batı'da kilisede şu anda maalesef çocuk istismarları hepimizin dünya çalkalanıyor bunda Katolik Kilisesi'nde. Niye hocam erkek adam evlenmemiş yani bu sefer olmadık yerlere saldırıyor. Çünkü içine bir ihtiyaç bu fıtratına konulan bir ihtiyaç.
Evet.
Şimdi Batı o yüzden hocam dini ekarte etmiş. Demiş tamam ben dine alacağım bir şey yok. 2000 senedir Hristiyanlığı dinledik 1800 senedir. Buradan bir şey alamadık. O zaman biz bu işi aklımızla deneme yanılma yoluyla çözelim demiş hocam. Önce işte biz demiş en yakın neye benziyoruz? Maymuna benziyoruz. Oradan başlayalım. İşte maymuna şey yapıyorsunuz hocam şartlandırıyorsunuz. Falanca düğmeye basınca muz veriyorsunuz. Filancaya basınca işte elektrik şoku veriyorsunuz. Hayvan akıllanıyor hocam şimdi. Acaba demiş insana bunu yapsak olur mu? Oradan başlamışlar hocam. Deneme esasında Batı'ya çok kızmamak lazım.
Evet.
Çünkü İslam'a ulaşamadıkları için hocam. İslam'a ulaşsalar baştan bu gelmezdi. Belki hocam ileride inşallah bu insanın yapısı fıtratına alakalı yine güzel görüşleri var Maslow'un. Orada bunları söyleriz.
İnşallah. Buyurun hocam. Hocam siz o çocuk tacizlerinden bahsettiniz ya. Spotlight diye Oscar ödüllü bir film var. O şeyi anlatıyor işte. Bir çocuk tacizi olayını Vatikan Kilisesi'nde. Fakat yani bir iki olayı araştırırken birdenbire onlarca yüzlerce olayın olduğunu o bölgede. O eyalette.
Her yerde
ama
hocam.
Sonra bunun sadece o eyalet değil bütün dünyada böyle. Şey çok ilginç. Vatikan tarafından yayınlanan bir gazete bu gerçekleri yansıtıyor diyor film. Önemli
i̇lginç.
Olan o. Evet. Ama Vatikan uzun bir zaman tabii ailelere ekonomik destek vererek bu konuları mahkeme yansımalarını engellemeye
çalıştı. Hocam şöyle bir durum vardı. Onu hatırlatalım. Çok yakın zamana kadar Batı'da kilise mahkemeleri vardı. Hani bizde bir hocam bir ara Türkiye'de de askeri mahkemeler vardı ya. Bir asker bir suç işlese onu sadece askeri mahkeme yargılayamıyor. Askeri mahkemede bu bizim askerdir. Zarar verdiği insan sivilse önemli değildir şeklinde adamı az bir cezayla kurtarıyorlardı. Şimdi Batı'da da öyle bir şey vardı hocam. Yeni zamanda geçtiler bu medeni hukuka. Yani bir papaz suç işlerse kilise mahkemesi diyor ki falan aşağılıklı papaz falanca şehirde şu hatayı yapmıştır. Bunu filanca şehre gönderelim. Tanınmadık bir yere. Daha kötü. Bu sefer adam gidiyor tanınmadık yerde yeniden başlıyor yaptığı haramları işlemeye. Şimdi yeni yeni hocam artık papazlar da sivil mahkemelerde yargılanıyor. Artık onlar da böyle bir cinsel suç işlerlerse. Şu hocam yani şimdi siz bir kediyi hocam doğuştan alsanız hiç et görmeden veya bir kaplanı aslanı hocam. Böyle sütle ne bileyim işte yumurtayla sebzeyle besleseniz.
Evet.
Hocam bu hayvan hiç kimse buna akıl öğretmediği halde belli yaşa geldiği zaman içgüdüsel olarak et ihtiyacı var.
Bir evet.
Canlı başka hayvan görürse onu parçalayıp yemek zorunda hocam yani. O yüzden şartlandırma şeyi burada biraz ona benziyor hocam sanki. İnsan ruhunu siz ne kadar yok saysanız, cinsel ihtiyaçları ne kadar yok saysanız Yok olmuyor hocam siz yok demekle.
O sonuçta su akar yolunu bulur derler ya hocam. Yani bu öyle oluyor ama ne oluyor? O sırada yıkıcı oluyor. Tabii. Bizim Karadeniz'de eskiden bazı derelerin üstleri kapatılıyordu. Yaşlılar karşı çıkıyordu. Yapmayın etmeyin. Yani su sonuç olarak yıkar geçer buraları yani. Onun yolunu yerine ayırmak lazım.
Evet.
İnsan tabiatında da öyle. Şey konusu mesela hocam. Anlam konusu demiştiniz ya birinci şeyde.
Evet hocam şimdi bu koyalım da yan yana dinleyeceğimiz evet. daha yanlasın. Hepsi uzman olmayabilir. Yani evet. Bir tane Freudian psikolog, bir tane davranışçı psikolog hocam, bir tane evet. transpersonel, bir de hocam sufi koyalım demiştiniz.
Evet evet. Şimdi psikolojinin başlangıcında ilgi noktaları farklıydı. Giderek farklılaştı çünkü toplum ve kültür de hiç durmadan değişti. Şimdi psikolojide en çok ilgilenilen konulardan bir tanesi artık anlam konusu. Çünkü özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bütün dünyada böyle çok derin bir yani niçin yaşıyorum, yaşamın anlamı nedir sorusu çok derin bir şey haline geldi.
Hocam şöyle
kriz haline geldi.
Hristiyanlık onlara bir mana veriyordu, sonra bunlar Hristiyanlığı inkar edip de çünkü Hristiyanlık evet. hataları oldu hocam.
Evet.
İşte cennet dediler, insanlar yaktılar. Geçen hocam bir hani baro işte insan yakımı falan bahsediyor hocam. Bunlar Avrupa'da olmuş yüz binlerce hocam evet. kadını tipi bozuk cadı diye. Yüzünde ben var, evet. yüzü diye yakmışlar. Hocam bizde böyle bir şey yok. Yani siz niye tutup da Hristiyanlığın günahını İslam'a... Hocam burada kasıt var tabii de.
Tabii.
Şimdi hocam bunu yaptığı için... yani esas Hristiyanlık çok güzel mana vermiş hayata yani. Allah'a kulluk, İsa'ya kulluk falan.
Evet.
Ama hocam bunu kabul etmemişler artık. Demişler ki ya tamam din bize savaştırdı, bizi boş boşuna öldürdü, bizi mahvetti. Terk edelim din demişler herhalde. Yani o zaman yeni mana bulmak istemişler.
Bir yanlışı başka bir yanlışla düzeltmeye kalktılar aslında.
Hmm.
Nedir? Özellikle İstanbul'un fethi Batı dünyasında çok böyle radikal bir şey haline geldi. Travma oluşturdu. Nedir? Bizim yaşam alanımız kalmayacak. Herhalde Türkler bizi Anadolu'dan attı, Avrupa'dan da atacak diye düşündü.
Hmm.
Bunun üzerine bir sorumlu aramaya başladı. Niçin biz bu şeylere, gavur Türklere yeniliyoruz? Biz Tanrı'nın oğullarıyız. Tanrı'nın oğullarıyız biz de. Nasıl olur da bunlara mesela Martin Luther o zamanlar Türkler için Tanrı'nın kamçısıdır diyordu. Evet. Bizi akıllandırmak için demek istiyor yani.
Hocam antiparantez şimdi koronavirüs günleri yaşıyoruz.
Evet.
Şu an hocam Batı aleminde Almanya'sında, Amerika'sında, İtalya'sında hocam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri hocam billboardlarda asılıyor.
Hmm.
Çünkü hocam İslam fıtratı tanıyor. Diyor ki bu batılı kaynaklar Müslümanların peygamberi 1300 sene önce yani tarihi de biraz şaşırıyorlar 100 sene kadar.
Hmm.
1300 sene önce dedi ki bu hastalıklardan korunmak için dua yetmez. Bir de hijyen lazım. Onların şeyi tabiriyle.
Evet,
temizlik lazım.
Temizlik. Hocam, temizlik imanın yarısı.
Evet. Şimdi hocam biz Müslüman neredeyse hocam günün yarısı abdest almakla geçiyor vakti.
Hmm.
Hele hocam yurt dışında düşünün. Lavabo bulamıyorsunuz doğru dürüst. Ayağınızı yıkayabileceğiniz. Uçağa bineceksiniz. Ayağımı nasıl yıkarım derde düşüyorsunuz. Mes mi giysem falan. Biz hocam Müslümanlar elhamdülillah temizlik hijyen açısından çok çok İyi durumdayız. Şimdi hocam Batı alemi tekrar İslam'ı keşfetti. Şu anda bütün biliyorsunuz Avrupa'da hocam ezanlar aleni okunuyor. Geçen de bir arkadaşıma sormuştum nasıl bir tepki var İslam'a karşı. Hocam hani İslam hep terördü, hep böyle maalesef son 10 senelerdir hep böyle İslam aleyhineydi. İlk defa hocam İslam'a pozitif bir yaklaşım var. İslam'ın hijyen kuralları. Günde 5 kere abdest alıyorsunuz en az. Elimizi ayağımızı. Hocam şimdi doktorlar da hiç 6 kere diyorlar. Ya bir kere de aşağı İslam'a uygun yani şu anda.
Hmm.
Zaten hocam Müslümanlar biz 5 kere değil daha fazla abdest alıyoruz. Kur'an okuyacaksınız, nafile kılacaksınız. Bizim de abdestimiz esasında günlük 6-7'yi onu buluyor esasında. Şimdi şunu diyeceğim. Hocam Batı bile şu koronavirüs zamanında İslam'ın şeye uygunluğunu fark etti, keşfetti. İslam fıtratına. Hocam zaten koronavirüsün çıkış sebebi kimisi yarasa yemekten diyor, kimisi bilmem neden diyor. Hocam Batılı'nın elinde İnsanlığın elinde yani eğer siz dini çekerseniz ne yiyeceğim ne yemeyeceğimle alakalı ciddi bir şey yok.
Yani, referans yok yani.
Referans yok hocam. Aslanı da yerim, kaplanı da yerim. Dağdaki efendim vahşi hayvanı da yerim. Şu bu hocam korkunç ağzıma alasım gelmiyor. Yarasaydı bilmem fareydi falan.
Evet.
Ama hocam yeniyor maalesef bunlar da.
Evet maalesef. Ama işte ne oluyor bir şekilde insanlar bedelini ödüyor ama öbür taraftan tuvalet çıkarken mesela elini yıkama olayı çok düşük Batı'da. Yani inanılası rakamlar değil yani.
Hocam ben bunu yıllar önce yaşadım. 95'li yıllarda Lavabodan çıkarsın hocam, biz Müslümanlar hemen elimizi yıkamak için sabunlu su ararız. İnanın hocam ve bunlar yani koca koca adamlar tuvaleti terk ederler ellerini yıkamadan. Ben bakı kalırdım hocam çoğu zaman. Ya nasıl oluyor böyle bir şey? Bir insan lavabodan çıkar da, heladan çıkar da nasıl olur? Ellerini yıkamaz hocam. O zaman beni kara kara düşündürüyordu şöyle çünkü. Biraz sonra ben çıkacağım hocam oradan, gidip bir tost isteyeceğim veya bir ne bileyim sandviç alacağım bir kantinden. Tamam, vejetaryen alıyoruz hocam da. Yani yumurta, domates, peynir helal olsun diye. Hiçbir zaman yani sucuklu falan almıyoruz. İyi de kardeşim, biraz önce bu adam tuvaletten çıkmıştı.
Evet.
Eller yıkamadan. O yüzden hocam inanın yani bir el yıkamak bize çok basit geliyor hocam. Ya ne var kardeşim?
Evet.
Değil kardeşim. Bir el yıkamak çok zor bir hadise. Eğer size bir dini bir otorite üstten ey Müslüman, ey insan her heladan çıkışta elini yıka demiyorsa siz bunu alışkanlık haline getiremiyorsunuz.
Şey de ilginç hocam. Hı. Avrupa'da en çok el yıkayan ülke hangi ülke? Bosna Hersek.
Evet. Çünkü Müslüman ülke.
Evet.
Ve Bosna aramızda kalsın. Ben geçen Bosna'ya gitmiştim hocam. Reklam gibi olmasın ama. Bosna Osmanlı kültürüne en sadık. Bugün bile Osmanlı kültürünü bizden daha fazla yaşayan bir İslam beldesi hocam. O kadar söyleyeyim. Başka hocam? Sonra?
Kapattım o sayfayı.
Ama Türkiye'de üstlerdi hocam. Türkiye'de fena
tabii,
değil.
Tabii. Türkiye'de yani sonuçta el yıkama olayı. Bir de yani hiç girmiyoruz. Tuvaletteki temizlik var. Oraya hiç girmiyoruz.
Oraya hiç girmeyelim hocam. Yani
ya orada batı fecaat yani.
Hocam fecaat. Su bir kere hiçbir tuvaletlerinde su yok. O kadar söyleyeyim.
Şeyde tabii orta çağda evet su yok tuvalette. Orta çağda eski bir gelenek. Hristiyanlıkta Hristiyanlığa girişiniz için bir şey yapılıyor. Tören, vaftiz. Yani bir suyla yıkıyorlar sizi yani bebekler. Evet. O su şey etmesin, kutsal, gitmesin diye ciddi banyo yapmıyor birçoğu.
Bir kere yıkandım o Allah'ın suyuyla diyelim.
Yani, yani evet, evet.
Bir daha ondan vazgeçmem diyorlar. İşte hocam Batı gördüğü zaman şimdi İslamiyet biz hocam o zaman tanısaydı Batı bu şeye düşmezdi. Tabi o zaman aramızdaki siyasal savaşlardan dolayı belki İslam'ı ciddi oturup incelemiyorlar. Ama şu an hocam bakıyorsunuz mesela koronavirüs çıkıyor. İslamiyet'in yeme içme şeyi, adabı, ahlakı, temizlik ahlakı hocam. Bir anda Batı'da bakıyorsunuz her tarafta billboardlarda Hazreti Muhammed diyorlar hocam.
Evet.
Şunu söylemiş. Mesela önce karantina diyorlar. Hocam şu anda mesela diyelim ki bir yer hastalık oldu. Ömer Efendimiz girmiyor. Peygamber Efendimiz sağ olsun buyuruyor ki bir yerde hastalık varsa oraya girmeyin, oradaysanız çıkmayın diyor hocam. Şimdi karantinanın, modern karantinanın bugün aslı. Türkiye'de hocam bunu uyguladık ve başarılı oldu elhamdülillah. Şimdi hocam İslam hak din olduğu için her şey hak. Yalnız hocam bugün ben çok konuşmak kınalı et. Biraz ilahiyatçı
yok estağfurullah hocam diye. Birinci turda da ben çok konuşmuştum yani.
Hocam sürede bitirdik maalesef.
Bu arada şey hocam mesela 63 ülke arasında Gallup'un yaptığı bir araştırma var. Tuvalette el yıkama oranı en düşük Çin. %23 sadece.
Ya hocam işte o zaman hastalık oradan gelmez de.
Evet
gayet
yani.
Normal.
Onun için durum çok...
Gayet her şey hocam kendini açıklıyor değil mi?
Evet evet.
Muhterem dinleyicilerimiz bugün güzel bir sohbet oldu.
Anlam konusuna
hocamızla.
Bir dahaki sohbet.
Anlam konusuna o dört şeye haftaya girelim inşallah. Evet bize verilen süre bittiği için kıymetli dinleyicilerimiz sizlerden ayrılıyoruz. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun efendim.